Ayrım 4, Toz Gibi Yıldızlar, Isaac Asimov, sayfa 37. Kaptan Herm Gordle oldukça kısa ve iri yapılı bir adamdı. Byron içeri girdiğinde kibarca ayağa kalkıp genç adamın elini sıkmak için masasının üstünden ileri uzandı. "Bay Malayne," dedi, "size sıkıntı verdiğim için özür dilerim." Dikdörtgen biçimli bir yüzü, demir grisi saçları, düzgünce tıraş edilmiş daha koyu renkli bir bıyığı ve küçük bir tebessümü vardı. "Ben de öyle," dedi Byron. "Adıma ayrılmış özel bir kamera vardı ve sizin bile bunu benim iznim olmadan değiştirme hakkına sahip olduğunuzu sanmıyorum bayım." "Haklısınız Bay Malayne, ama bunun acil bir durum olduğunu anlamalısınız. Son dakikada oldukça önemli bir beyefendi geldi ve geminin çekim merkezinin yakınlarındaki özel bir kamerada kalmak için ısrar etti. Kendisi kalp hastası ve geminin yer çekimini mümkün olabildiğince düşük tutmak onun için önemli. Başka seçeneğimiz yoktu."
"Pekala iyi, ama gemide onca kamera varken neden benimkini seçtiniz?"
"Birini seçmek zorundaydım. Yalnız seyahat ediyorsunuz. Kısmen daha yüksek bir yer çekimini sorun etmeyecek kadar genç biri olduğunuzu düşündük."
Gözleri otomatik olarak Byron'ın 1.88 boyundaki kaslı vücudunu baştan aşağı süzdü.
"Ayrıca yeni kameranızı eskisine nazaran daha konforlu bulacaksınız. Bu değişikliğin size kaybettirdiği bir şey yok, hem de hiç."
Kaptan masasının arkasından çıktı.
"Yeni kameranızı size bizzat gösterebilir miyim?"
Byron öfkesini korumakta zorlandı. Adamın anlattıkları kulağa mantıklı geliyordu. Öte yandan o kadar da mantıklı değildi.
"Yarın akşam yemeğinde sizi benim masamda ağırlayabilir miyim? İlk sıçrama o sırada gerçekleştirilecek," diyordu kaptan.
Adamın kamerasından çıktıkları sırada.
"Teşekkürler, onur duyarım," dediğini işitti Byron. Yine de bu daveti tuhaf bulmuştu. Kaptanın sadece onu sakinleştirmeye çalıştığı belliydi. Ancak gerekenden daha güçlü bir yöntem kullandığı da açıktı.
Kaptanın masası salonun bir duvarı boyunca uzanacak kadar büyüktü. Byron kendini masanın orta kısmının yakınlarında diğer misafirlere nazaran rahatsız edici bir öncelikle otururken buldu. Ancak tam önünde üstünde isminin yazılı olduğu bir kart vardı. Gemi garsonu da gayet kesin konuşmuştu, ortada bir hata yoktu. Byron'ın kıyafetlerinin de pek mütevazı olduğu söylenemezdi. Whitmoss kahyasının oğlu olduğundan başka türlü giysilere hiç ihtiyacı olmamıştı. Ama Byron Malayne olarak sıradan bir vatandaştı ve sıradan vatandaşların başına bu tür şeyler gelmezdi. Kaptan yeni özel kamerası konusunda son derece haklı çıkmıştı. Sahiden de daha konforluydu. Önceki kamerası tam olarak bilette yazdığı gibiydi. Tek kişilik, ikinci sınıf. Yenisi ise iki kişilik ve birinci sınıftı. Duşa kabini ve havalı kurutucusu olan özel bir banyosu bile vardı. Subay koğuşlarının yakınında yer alıyordu ve üniformalıların varlığı neredeyse boğucuydu. Öğle yemeği gümüş bir tepsiyle odasına getirilmişti. Akşam yemeğinden önce de ansızın kapısında bir berber bitivermişti. Birinci sınıf lüks bir uzay gemisine seyahat ederken bu tür şeyleri beklemeniz gerekirdi belki de. Ama tüm bunlar Byron Malayne için biraz fazla iyiydi. Hatta aşırı iyiydi. Çünkü berber geldiği sırada Byron dolan başlı koridorlarda bilhassa kaybolduğu bir öğleden sonra yürüyüşünden yeni dönüyordu. Ne yana dönerse dönsün bir türlü peşini bırakmayan kibar tayfalarla karşılaşmıştı. Sonunda onları bir şekilde atlatmayı başarıp 140D'ye, yani içinde uyuma fırsatını hiç bulamadığı eski kamerasına ulaşmıştı. Bir sigara yakmak için durmuş ve görünürdeki tek yolcu köşeyi dönüp başka bir koridora sapmıştı. Byron kapının sinyal ışığına hafifçe dokunmuş ama cevap veren olmamıştı. Eski anahtarını hala ondan almamışlardı. Gözden kaçırdıkları bir ayrıntıydı şüphesiz. Dikdörtgen biçimindeki ince metal parçasını deliğe sokmuş ve alüminyum mahfazanın içindeki kurşuni kalıbın emsalsiz biçimi minik fototüpü aktive etmişti. Kapı açılmış ve Byron eşikten içeri tek bir adım atmıştı. Bütün ihtiyacı olan buydu. Ardından odadan çıkmış ve kapı arkasından otomatik olarak kapanmıştı.
Tek bir bakışıyla istediği şeyi derhal öğrenmişti. Eski kamerasında kalan biri yoktu. Ne zayıf bir kalbi olan önemli bir zat ne de başka biri. Hem yatak hem de mobilyalar oldukça düzenliydi. Görünürde ne bir bavul vardı ne de bir banyo malzemesi. Hava bile kamerada birinin kaldığını gösteren o emareden yoksundu. Yani onu sarıp sarmaladıkları tüm bu lüks ve şaşaa eski kamerasını geri almaya yönelik başka bir girişimde bulunmasını önleme gayesi güdüyordu. İyi ama neden? İlgilendikleri şey kamera mıydı yoksa Byron mı? Kaptan yemek salonuna girip uzun masanın kurulu olduğu platformun basamaklarını tırmanır ve yerine otururken konukların geri kalanıyla birlikte kibarca ayağa kalkan Byron'ın aklındaki cevapsız sorular işte bunlardı. Kamerasını neden değiştirmişlerdi? Gemide müzik yayını başlamış, salon ile gözlem odasını birbirinden ayıran duvarlar kaldırılmıştı. Işıklar da kısılmış ve içlerine turuncu kırmızı bir ton katılmıştı. İlk hızlanış sonrasında ya da geminin çeşitli bölümlerindeki düşük yer çekimine ilk kez maruz kalma sonucunda ortaya çıkan en berbat uzay tutmaları artık geride kalmıştı. Salon ağzına kadar doluydu. Kaptan hafifçe öne doğru eğilip ''İyi akşamlar Bay Malayın, yeni kameranızı nasıl buldunuz?'' diye sordu Byron'a. ''Neredeyse gereğinden fazla tatmin edici bayım, yaşam tarzım için biraz fazla lüks.'' Monoton bir sesle konuşuyordu ve bir anlığına kaptanın yüzünde hafif bir memnuniyetsizlik ifadesi görür gibi oldu. Tatlı servisi sırasında gözlem odasının cam balonu yavaşça eski yerini geri aldı ve ışıklar neredeyse tamamen söndürüldü. O geniş karanlık ekranda ne güneş ne dünya ne de başka bir gezegen vardı şimdi. Saman yoluna, galaktik lensin manzarasına uzunlamasına bakıyor ve parlak çetin yıldızların arasında oluşturduğu diagonal ışıltıyı izliyorlardı. Sohbetin gürültüsü otomatik olarak azaldı ve sandalyeler yıldızlara bakacak şekilde çevrildi. Akşam yemeği davetlileri birer seyirciye, müzik ise zayıf bir fısıltıya dönüştü. Hoparlörlerden çıkan ses net ve iyi ayarlanmıştı.
''Bayanlar, baylar, ilk sıçrama için hazırız. Sanırım çoğunuz bir sıçramanın ne olduğunu teorik de olsa biliyordur. Bununla birlikte aranızdan pek çok kişi, aslına bakarsanız yarınızdan fazlası, daha önce böyle bir şeyi hiç tecrübe etmedi. O nedenle birazdan anlatacakları bilhassa o kişilere yönelik olacak.'' Bir sıçrama adının ima ettiği şey neyse tam olarak odur. Uzay zaman dokusunun içerisinde ışık hızından daha süratli hareket etmek imkansızdır. Bu doğanın kanunlarından biridir ve kadimlerden biri. Belki de gelenekçi Einstein tarafından keşfedilmiştir. Gerçi bugünlerde pek çok şey ona ithaf ediliyor. Işık hızındayken bile yıldızlara ulaşmak yıllar alır elbette. Dolayısıyla uzay zaman dokusunu terk edip hakkında çok az şey bilinen hiper uzaya girmemiz gerekiyor. Yani zamanın ve mesafelerin hiçbir şey ifade etmediği bir diyara. Bu tıpkı bir okyanusu geçip diğerine varabilmek için bir kıtanın etrafından dolaşmaktansa dar bir boğazı kullanmaya benziyor. Bazılarının uzayın içindeki uzay olarak adlandırdığı bu yere girebilmek için çok büyük miktarlarda enerji, münasip bir yerde sıradan uzay zamana dönebilmeyi garanti altına alabilmek içinse ustaca yapılmış hesaplamalar gerekiyor elbette. Bu enerji ve zeka sarfiyatının sonucunda da uçsuz bucaksız mesafeler göz açıp kapayıncaya dek kat edilebiliyor. Başka bir deyişle yıldızlar arası seyahatleri mümkün kılan şey sıçrama teknolojisinin ta kendisi. Yapmak üzere olduğumuz sıçrama 10 dakika içerisinde gerçekleşecek. Vakit geldiğinde uyarılacaksınız. Anlık bir rahatsızlık dışında herhangi bir şey hissetmeyeceksiniz. Bu yüzden sakinliğinizi koruyacağınızı umuyorum. Teşekkürler.
Geminin ışıkları tamamen söndü ve geriye yalnızca yıldızlar kaldı. Çok uzun gibi gelen bir sürenin ardından salonda kısa bir anons daha yankılandı.
Sıçrama tam bir dakika içinde gerçekleştirilecektir.
Ardından aynı ses kalan saniyeleri geriye doğru saymaya başladı.
50, 40, 30, 20, 10,
5, 3, 2, 1.
Yolcular varoluşla anlık bir kesinti yaşanmışçasına kemiklerinin derinliklerinde bir sarsıntı hissetti. O ölçülemez saniye parçacığı içerisinde 100 ışık yılı geride kaldı ve güneş sisteminin kıyısında seyretmekte olan uzay gemisi yıldızlar arası uzayın derinliklerine ışınlandı.
Byron'ın yakınlarında oturan birisi titrek bir sesle "Yıldızlara bakın" dedi. O anda geniş odada bir fısıltı peyda oluverdi ve tüm masaları dolaştı. "Yıldızlar, bakın!" Aynı ölçülemez saniye parçacığı içerisinde yıldızların görüntüsü tamamen değişti. Bir ucundan diğerine 30 bin ışık yılı uzunluğunda olan engin galaksinin merkezi artık daha yakındı ve yıldızların sayısı artmıştı. Siyah kadife vakum boyunca ince toz taneleri misali dağılıyor, yakınlardaki yıldızların parlaklığını geri planda bırakıyorlardı. Byron 19 yaşında duygusal zamanlarında onu şu anda terk etmekte olduğu dünyayı getiren ilk uzay yolculuğu için yazdığı şiirin giriş kısmını hatırladı ister istemez. Dudakları sessizce hareket etti.
Toz gibi yıldızlar kuşatır beni, yaşayan bir ışık pusu içerisinde ve tüm uzay görünür gözüme devasa bir ışık patlaması gibi.
Işıklar tekrar yandı ve Byron'ın düşünceleri uzaya girdikleri andaki kadar ani bir şekilde yıldızlardan ayrıldı. Bir kez daha uzay gemisinin salonundaydı. Akşam yemeği sona ermek üzereydi ve sohbetin uğultusu tekrardan tek düze bir seviyeye yükseliyordu. Genç adam kol saatine bir bakış attı. Onu yarı bulanık gördüğünü fark edince de biraz uzaklaştırarak görüşünü ayarladı. Uzun bir an boyunca gözlerini ondan ayırmadı. O gece odada bıraktığı kol saatinin ta kendisiydi bu. Bombanın ölümcül radyasyonuna karşı koymayı başarmıştı. Böylece Byron da ertesi sabah eşyalarını toplarken onu da yanına almıştı. O zamandan beri kaç kez bakmıştı saate, kaç kez gözlerini ona dikmiş, saatin kaç olduğunu zihnine not etmiş, ancak kendisine haykırdığı diğer bilgi parçacıklarını görmezden gelmişti. Çünkü plastik kayışları beyazdı, mavi değil, beyaz. O gece yaşanan tüm olaylar zihninde yavaş yavaş yerine oturdu. Tek bir gerçeğin bütün kafa karışıklıklarını silip atması ne kadar da tuhaftı. Ansızın ayağa kalkıp "affedersiniz" diye mırıldandı. Masayı kaptandan önce terk etmek görgü kurallarına aykırıydı. Ancak şu anda bunun bir önemi yoktu. Yer çekimsiz asansörü beklemektense rampaları çabuk çabuk tırmandı ve süratle kamerasına doğru seyirtti. Kapıyı arkasından kapattıktan sonra banyoyu ve gömme dolapları hızla araştırdı. Yaptıkları şeyi birkaç saat önce gerçekleştirmiş olmalıydılar. Bavulunu dikkatle araştırdı. Düzgün bir iş çıkarmışlardı. Odaya girip çıktıklarına dair hiçbir işaret bırakmaksızın kimlik belgelerini, babasının mektuplarını, hatta Rodyalı Henrik için yazılmış tavsiye mektubunu içeren kapsülü bile almışlardı. İşte kamerasını bu yüzden değiştirmişlerdi. Ne eski kamerasıyla ilgileniyorlardı ne de yenisiyle. Tek istedikleri eşyalarını başka bir yere taşıma fırsatıydı. Çünkü bu sayede yaklaşık yarım saat boyunca bavuluyla yasal bir şekilde, yani yasal bir şekilde uzay aşkına ilgilenebilmiş ve amaçlarına ulaşmışlardı. Byron ikiz yatağına çöküp yaşananları öfkeyle kafasında tarttı fakat bunun bir yardımı olmadı. Kusursuz bir tuzaktı bu, her şey planlanmıştı. Eğer kol saatini o gece odasında bırakmamış olsaydı, tirandıların uzaya ördüğü ağın ne kadar sıkı olduğunu hayatta fark edemezdi. Biri kapı sinyaline basınca odada hafif bir uğultu duyuldu. "Girin," dedi Byron. Uçuş görevlilerinden biriydi bu.
"Kaptan sizin için yapabileceği bir şey olup olmadığını öğrenmek istiyor," dedi adam kibarca. "Masadan ayrıldığınız sırada kötü görünüyordunuz."
"İyiyim," dedi genç adam. Onu nasıl da izliyorlardı. O anda hiçbir kaçış yolunun olmadığını ve uzay gemisinin kendisini kibar ama katı bir şekilde ölümüne götürdüğünü anladı.
4. Bölüm Özgür. Sander John T. karşısındaki adamın bakışlarına soğuk soğuk karşılık verdi.
"Kaybolmuş mu dedin?"
Dritzet bir eliyle al yanaklı yüzünü ovaladı. Bir şey kaybolmuş, ne olduğunu bilmiyorum. Peşinde olduğumuz belge olabilir. Tek bildiğimiz dünyanın eski takvimine göre 15. ve 20. yüzyıl arasına ait olduğu ve bir de tehlikeli olduğu.
Kaybolan şeyin bizim aradığımız belge olduğuna dair geçerli bir sebep var mı?
Sadece dolaylı olarak dünya hükümeti tarafından dikkatle korunuyordu.
Bunu dikkate alma. Dünyalılar galaktik çağ öncesine ait tüm belgelere saygı duyar. Onların saçma bir dini geleneği bu.
Ama bu seferki çalındı ve olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Boş bir mahfazayı neden koruyorlar ki?
Bunu kutsal bir yadigarın çalındığı gerçeğini itiraf etmemek için yaptıklarını düşünüyorum. Ama belgenin genç Farrell'da olduğuna da inanmıyorum. Onu gözetim altında tuttuğunu sanıyordum.
Ritzet gülümsedi. Belge onda değil zaten.
Nereden biliyorsun?
Jonty'nin adamı ağzındaki baklayı çabuk çıkardı.
Çünkü o belge 20 yıldır kayıp.
Ne?
20 yıldır kimse onu görmemiş.
O zaman çalınan belge bizimki olamaz. Kahya onların varlığını öğreneli sadece 6 ay oldu.
Demek ki biri ondan önce davranmış ve belgeyi 19,5 yıl önce ele geçirmiş.
Jonty bunu bir müddet düşündü. Önemi yok dedi.
Neden?
Çünkü aylardır dünyadayım. Buraya gelmeden önce bu gezegende değerli bir bilgi olduğuna inanmak kolaydı. Ama bir de şimdi düşün. Dünya galaksideki tek yaşanılır gezegen olduğu zamanlarda bile askeri açıdan ilkel bir yerdi. İcat ettikleri silahların arasında bahsedilmeye değer tek şey kaba ve yetersiz olan nükleer tepkimeli bombalar. Ona karşı mantıklı bir savunma yöntemi bile geliştirememişlerdi.
Zarif bir hareketle bir kolunu odasının kalın betonlarının dışında hastalıklı bir maviyle parlayan radyoaktif ufka doğru salladı.
Tüm bunlar burada geçirdiğim geçici ikametim boyunca düşüncelerimi toparlamama yardım etti. Askeri açıdan bu kadar düşük seviyeli olan bir toplumdan bir şeyler öğrenebileceğini ummak tam bir saçmalık. Kayıp sanat ve bilimlerin olduğunu farz etmek her zaman çok revaçlı olmuştur. İlkelcilik tarikatları kuran ve dünyanın tarih öncesi medeniyetleri hakkında saçma sapan iddialarda bulunan insanlar da daima ola gelmiştir.
Ama kahya bilge bir adamdı dedi Ritzet ve bu belgenin bildiği en tehlikeli döküman olduğunu bize özellikle söyledi. Ne dediğini siz de hatırlıyorsunuz. İsterseniz ezberimden tekrar edebilirim. Bu şey hem tiranlıların hem de bizim ölümümüze sebebiyet verebilir. Ama aynı zamanda galaksideki tüm yaşamı da sona erdirebilir.
Kahya da tüm insanlar gibi yanılabilir.
Bu belgenin doğası hakkında hiçbir şey bilmediğimizi unutmayın. Örneğin bir bilim insanının hiçbir zaman yayınlama fırsatı bulamadığı laboratuvar notlarını içeriyor olabilir. Dünyaların daha önce silah olarak görmediği bir şeyi silaha dönüştürüyor da olabilir.
Saçmalık! Sen bir ordu mensubusun ve işin aslını biliyorsun. İnsanların durmadan ve başarılı bir şekilde ilerlettikleri tek bilim dalı askeri teknolojidir. Hiçbir potansiyel silah 10.000 yıl boyunca fark edilmeden kalamaz. Sanırım Lingayn'e geri döneceğiz, Ritzet.
Adam omuz silkti, hala şüphe duyuyordu. Jonty de öyle, hem de ondan 1.000 kat daha fazla. Belge çalınmıştı ve bu önemliydi, çalınmaya değer bir şeydi. Şu anda galaksideki herhangi birinin elinde olabilirdi. Gayri ihtiyari olarak belgenin tiranlıların elinde olabileceği düşüncesi üşüştü aklına. Kahya bu mesele hakkında hep kaçamak davranmış, Jonty'ye bile tam olarak güvenmemişti. Belgenin ölüm getirdiğini, her iki tarafa da zarar vermeden kullanılamayacağını söylemişti. Jonty dudaklarını sertçe birbirine bastırdı.
O aptal herif ve saçma imaları, al işte belge artık tiranlıların elindeydi.
Ya böyle bir sır şu anda Aratap gibi bir adamın elindeyse?
Aratap. Kahya hayatta olmadığı için artık hareketlerini önceden tahmin edemeyecekleri kişi, tirandıların en tehlikelisi.
4. ayrımın sonu, sayfa 46.